37. Ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 300. Münih'ten Halide, Latife'ye de bir mektup göndermişti. Latife Hanım'ın evrakı açılmadığı için ne yazdığını bilmiyoruz. Bu mektup o günlerde ikisinin arasında bir bağ olduğunu gösteriyor. Bir Amerikan yayınevi Ateşten Gömleği'yi İngilizce yayımlamak istiyordu. Halide Miss Billings'e menajeri olmasını teklif etti. Mektubundan İngilizce yazdığı anılarının bir bölümünün kaybolduğu anlaşılıyor. Dün Duffield & Co. yayın evinden Shirt of Flame, Ateşten Gömlek kitabımı İngilizce olarak yayımlama teklifi içeren bir mektup geldi. Anladığım kadarıyla onlarla konuşmuşsunuz. Hemen kabul ettim ve burada onun üzerinde çalışıyorum. El yazmalarımla ilgili olarak benim için gayet üzücü bir süreç geçti. Daktilo'ya geçirdiğiniz Escape to Anatolia, Anadolu'ya kaçış, sonunda kayboldu. Ve onu ancak bir bölüm olarak hatıralarıma katmak zorunda kaldım. Bu nedenle yazdıklarımdan bir parçanın nihayet İngilizce olarak yayımlanması beni memnun eder. Sizden bir ricam var sevgili Bayan Billings. Sizin benim adıma Amerika'daki yayıncı ve dergilerle ilgilenen tek yetkili kişi olmanızı istiyorum. Yayımlatmayı becerdiğim her şeyin %2'sini sizin almanızı isterim. Bu miktarın şu anda çok fazla olmadığını biliyorum ve yayıncılar dünyası ile irtibatınızın sorun ve zorluklarını bu miktar telafi etmez. Ancak başarılı olursam daha anlamlı bir şeye dönüşebilir. Üstelik sizinle çalışmaktan daha mutlu olacağım. İngilizce el yazmaları konusunda çok şanssız olduğum için onu bu sefer Eylül'de Amerika'ya dönen oğullarımla göndereceğim. El yazmamı size verecekler. Düzeltmek ve Amerika'ya hazırlamak için sizin bakmanızı veya başka bir sanatçıya vermenizi isterim. 3 Temmuz 1923. Halide Almanya'dayken savaşın yeniden başlamayacağını garanti eden Lozan Anlaşması imzalanmıştı. Bu da bir sonraki yaz Halide'nin çocukları ile yine buluşabileceğinin müjdecisiydi. Halide çocukları ile buluştuğu günlerde çevrilecek kitaplarına yoğunlaşmış, 24 Ağustos'ta Miss Billings'e yazdığı mektupta Ateşten Gömleğin daktilosunun tamamlandığını yazmıştı. Oğlanlarla yaptığı gezi ve sohbet saatlerinin dışında kalan vaktini anlaşılan daktilo başında geçiriyordu. Sevgili Bayan Billings, mektuplarınızı Münih'te aldım ve sizinle sohbet ettiğimiz zamanlardaki gibi şımartılmış hissettim. Ancak son günlerimi diş ağrıları ve diş doktorlarıyla geçirerek tamamen mahvoldum. Ateşten gömlek bitirilip daktilodan geçirildi. Oğlanlar 29 Ağustos'ta Ohio gemisiyle Hamburg'dan ayrılacaklar. New York'a 10 veya 11 Eylül'de varacaklar. Birkaç gün New York, Hotel Albert'te kalacaklar. Sizi göremezlerse yazıları bir mektupla beraber Mr. Hoffman'a verecekler. Ekim'e kadar adresim Pension Abagia Maximiliansplatz, Münih olacak. Ondan sonra Konstantinopolis, Hilal Ahmeri'li ile Doktor Hikmet beni her yerde bulur. Size oruvar diyorum sevgili Bayan Billings ve sizden haber almayı ümit ediyorum. Özellikle Ateşten Gömlek ve Mavi Gözlü Sarı Saçlı Ayşe hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Sevgilerimle. Yayıncıya bir resmimi gönderiyorum. Sizden bir ricam var. O korkunç şiş ve bacaklı fotoğrafı ortadan yok eder misiniz? Dipnot 608. Halide Edip'ten Billings'e mektup. 24 Ağustos 1923. H.S. Dipnot 609. Salih Seki'den boşandıktan sonra kullanmadığı Halide Salih'in baş harfleri. Hep incecik bir kadın olarak tanıdığımız Halide belli ki şişman gözükmekten huzursuz olmuş. Halide'nin mektuplarında verdiği adresten Münih'te Prince Ludwig Strasse'deki pansiyon Sierhut'ta kaldıkları anlaşılıyor. Ağustos sonunda Ohio gemisiyle Hamburg üzerinden ABD'ye dönen çocuklarına veda eden Halide yeğeniyle birlikte İstanbul'a geri döndü. Cumhuriyet ilan ediliyor. 1923 yılı Ekim ayı içinde ortaya çıkan bir hükümet bunalımı Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlandı. Milli Mücadele Önderliği'nden önemli isimlerin Ankara'da olmadığı bir hafta Mustafa Kemal rejim değişikliği önerisini meclise getirdi ve kabul edilmesini sağladı. Şevket Süreyya Aydemir. Mecliste o gün Cumhuriyet'in ilanı ve Cumhurbaşkanı seçimi için 158 kişinin oy kullandığını yazıyor. Bu durum Mustafa Kemal'in tercihiydi. Kazım Karabekir Cumhuriyet'in ilanını Trabzon'da, Rauf, Ali Fuat ve Adnan ise İstanbul'da öğrendiler. Dipnot 610. Atay, Çankaya 1969, sayfa 380. Zürher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları İstanbul 2005, sayfa 243. İstanbul basını kıyameti koparmıştı. Genel kanaat, meclis üyelerinin çoğundan gizli bir iş yapıldığı, milli hakimiyet ilkesinin zedelendiği yolundaydı. Mustafa Kemal artık meclis başkanı değil, cumhur reisiydi. Başbakanı da meclis değil, o seçecekti. BMM hükümeti döneminde meclis başkanı ve bakanlar meclis tarafından seçiliyor, gerçekten olağanüstü bir demokrasi işliyordu. Falih Rıfkı, Cumhuriyet ilanı ile ilgili olarak kafalardaki endişeleri şöyle sıralıyor. Acaba Çankaya ihtilal karargahı olmaktan çıkıp yeni bir saray havasının itici merasim soğukluğu içinde yaklaşılmaz, görüşülmez, kaynaşılmaz bir diktatörlük sanatkârı uzleti mi olacaktı? Hepimiz bir ucundan şüpheye tutulmuştuk. Mabeyni ve Kurenası ile aramızdan ayrılıp giden Cumhur Reisi'nde inkılapçıyı kaybetmekten korkuyorduk. Tipnot 611. Osmanlı döneminde Mabeyn, sarayın dışarıyla ilişkilerini yöneten ofis, Kurena da burada çalışan görevlilere verilen isimdi. Halide Edip, Cumhuriyet'in ilanına ilişkin olarak şöyle diyor. 1920 yılında üst düzey bir demokratik biçim benimseyen hükümet alışılmış anayasal biçime bürünmüştü. Büyük Millet Meclisi hükümeti dönemi en başından itibaren mevcut bütün cumhuriyet rejimlerinden daha demokratikti. En başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere cumhuriyet tipi rejime muhalefet edilmekteydi. Mustafa Kemal Paşa 1922 dipnot 612 1923 Mart olmalı. Yılında İzmir dönüşü Klikya'da Antalya yaptığı konuşmada cumhuriyetin çürümüş bir yönetim biçimi olduğunu, Türk halkına en uygun yönetim biçiminin meclis hükümeti yönetimi olduğunu birkaç kez tekrarlayarak söylemişti. Dipnot 613. Turkey Faces West. Sayfa 203. Halide Edip, 1955 yılında yazdığı Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri adlı kitabında da Cumhuriyet'in ilanına ilişkin görüşlerini şöyle aktarır. Lozan Konferansı'nın ortaya attığı bir takım meselelerden sonra 29 2. Teşrin 1923'te Büyük Millet Meclisi büyük bir kanunla devleti Cumhuriyet ismini verdi. Esasen tarihi ananelere ne kadar bağlı olursa olsun realiteyi idrak eden her kişinin bunun Türkiye için bir zaruret olduğunu kabul etmesi lazımdı. Gerçi meşruti hükümdarlıklar bazen cumhuriyetlerden daha fazla demokratik olabilirler. İngiltere'nin olduğu gibi. Fakat bizde hanedanın çökmesiyle meşruti şeklin idamesi, sürdürülmesi imkanı sona ermişti. Bizim için mühim olan nokta demokrat bir cumhuriyet mefhumuna, düşüncesine, milletin ekseriyetini bağlamak, bu mefhumu bugünkü manasıyla çocuklarımıza aşılamaktır. Dipnot 614. Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri. Sayfa 193-194. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Türkiye'de siyaset yeniden şekillendi. Halide ise karamsar ruh halini yansıtan önemli romanı Vurun Kahpeye'yi yazıyordu. Bu roman milli mücadeleye katılan kadınların ortak acılarının hikayesiydi. Güzel ve idealist Ali Öğretmen savaş sırasında tam bir erkek kuşatması altında ayakta kalmaya çabalıyordu. Kasabanın iki zengin erkeği onu elde etmeye çalışıyor, biri Türk, diğeri Yunanlı iki komutan ise onunla evlenmek istiyordu. Ali'ye Türk komutan Tosun'u sevdi ve bir gece gizlice onunla sevişti. O gece kaldıkları ev kuşatıldı. Tosun, Ali'nin hayatını tehlikeye atmak pahasına kaçmak istiyordu. Tosun fikrinin esiriydi. Bütün idealist adamlar, muayyen bir maksada varlığını vakfedenlerin zulmüyle zalimdir. Çünkü bunlar için insani rabıtalar, en kavi ve kadir aşklar maksattan sonra gelen şeylerdir. Ve maksatları için hiçbir elemden, hiçbir fedakarlıktan, hiçbir kurbandan kaçınmazlar. Bunların kudretidir ki ihtilalleri, millet tarihinde herhangi bir dönümü, herhangi bir sarsıntıyı kan ve facia mukabilinde getirir. Halide Edip, Ali'nin ağzından bu tür erkeklere aşık olan kadınlara yazık olduğunu, mutlaka sevgilinin feda edildiğini yazıyor. Ali'ye ölüme gider gibi Yunanlı komutana gitti. Kuşatmayı kaldır seninle evlenirim dedi. Tosun işgalcilere son darbeyi vurmak için kasabadan kaçarken Ali'ye senden daha cesur, senden daha kahraman tek bir asker tanımıyorum demişti. Kasaba Yunanlılardan geri alındığında erkekler düşmanı bırakıp kahpelerin peşine düştüler. Ali'nin güzel bedenini parçalayarak cinselliklerini doyurdular. Dini duyguları ayaklandırarak Ali'yi linç ettiler. Kasabanın yarısından yükselen cılız itiraz sesleri kahpelerin kurban edilmesiyle durulmuştu. Romandaki Türk erkekleri işgalci Yunanlı komutandan daha beterdiler. Ali'ye ise hem aşkının büyüklüğüyle hem de cesaretiyle Tosun'u gölgede bırakmıştı. Romandaki menekşe gözlü, nar dudaklı Narin Ali öğretmenin Halide'yi yandıran yönleri vardı. İkisi de öğretmendi. Ali'ye Halide gibi Rumca konuşabiliyordu. Aliye'nin annesi de kendi annesi gibi veremden ölmüştü. Şeytanın kızı diye nam salan Aliye'ye büyücü diyenler vardı. Halide'nin de büyücü olduğuna inananlar çıkmıştı. Vurun kahpeye Selim İler'in dediği gibi bir solukta yazılmıştı. Hayallerini gerçekleştirecek görevler beklerken Halide de manevi anlamda linç edilmiş, işlevsiz kılınarak öldürülmüştü. Vurun kahpeye adı başına gelenlerin bir özetiydi. Milli mücadelede kadınlara karşı yapılanları kendisine yapılan haksızlıklarla birleştirmişti. Dini muhafazakarlığın kadınları hedef almasını cesur biçimde teşhir etmiş, kadınların kahpe bağırtıları altında nasıl yok edildiklerini anlatmıştı. Halide romanını dostu ve menajerimiz Billings'e yazdığı mektupta şöyle anlatmıştı. Münih'ten dönüşümden sonra roman yazmakla çok meşguldüm. İkinci bir dizi olarak çıkmaktadır. Birincisi yayımlandı bile. Bundan başka birkaç kısa öykü yazdım. Hepsi çok fazla sevildi ve çok aranır oldu. Nihayet 11. kitabımın ardından bile modası geçmiş birisi olmayacağım diye tuhaf bir düşünceye kapılabilirim. Şu anda Türkiye ve Türk devrimine karşı duyulan ilgiden dolayı bunun Amerika'da ilgi çeken bir konu olacağına inanıyorum. Size konusunu kısaca anlatayım. Yunan işgali süresince Anadolu'da birkaç kadın Yunanlılarla ilişkiye girmiştir. Yunanlıların mağlubiyeti ve kaçışından sonra yerel halk, Türk ordusu asayişe henüz kuramadan önce bunları linç etmişti. Bu olayların hepsini araştırıp bir tanesinin üzerinde özellikle durdum ve köylülerin söylediklerinden başka gerekçeler de olduğunu keşfettim. Bu örneklerden bir tanesini kurgusal ve sanatsal pek çok ayrıntıyla örerek bir romana dönüştürdüm. Adı Vurun Kahpeye, onu linç edenlerin savaşı çığırtkanlığı. Dipnot 615. Halide Edip'ten Miss Billings'e mektup. 27 Mart 1924. Halide, romanının Yale Üniversitesi'nin dergisinde tefrika edilmesini öneriyor, karşılığında $500 telif ücreti istiyordu. 1923 yılı ortasında yazdığı bu hikayeye Gedikpaşa notu düşmüş. Milli mücadele öncesinde yaşadığı evde artık romanlarıyla baş başa kaldığı anlaşılıyor. Kalp ağrısı. 1924 yılı Mart-Temmuz'unda tefrika edilen Kalp ağrısı romanının sonunda ise Tarabya diye not düşmüş. Kalp ağrısı baş karakteri Kürt olan ilginç bir roman. Halide Milli Mücadele Savaşçısı olarak resmi yazılar ve savaş romanları yazarken kulvar değiştirmiş ve yeniden bir aşk romanı yazmıştı. Savaş sırasında kalemini maksat için kullanan yazar eski günlerine geri dönmüştü. Kalp ağrısı onun meşrutiyet sonrası dönemde kaleme aldığı romanları hatırlatıyor. Ben artık üniformalı bir kadınım, aşk meşle uğraşamam dememiş, tersine onbaşı kimliğini tamamen rafa kaldırmıştı. Kalp ağrısı, birbirine ihtirasla tutkun iki insanın kendi iradeleriyle kurdukları ayrı hayatların ve mutsuzluğun hikayesiydi. Öykü Diyarbakır'da geçiyordu. Halide'nin Kürt yakınlarından izler taşıyan roman, Kürtlere sevgiyle yaklaşıyordu. Aynen Mahmure gibi annesinin babası Kürt olan Zeynep'e, bu yüzden Zeyno diyorlardı. Zeyno kendisinden Kürt olan bir Türk genci diye söz ediyordu. Anılarında sık sık geçen çok sevdiği Hey Zeyno şarkısı kitabın hem müziği olmuştu hem de ilham noktası. Bu kitabı sanki Mahmure ablasına bir teşekkür olarak kaleme almıştı. Kalp ağrısında milli mücadele üslubundan uzaklaşmış, yeniden Handan'daki anlatımına geri dönmüştü. Büyük bir tutkuyu erotik bir üslupla anlatan Kalp ağrısının Zeyno'su, Halide'nin pek çok kadın kahramanı gibi aşık olduğu erkekle değil bir başka erkekle evlenmiş ancak tutkuları hiç küllenmemişti. Zeyno'nun romanını sürdürmek istiyordu ve kafasında bir devam tasarlamıştı. Zeynep, Nuri Yaman'ın annesi. Halide ile Mahmure'nin ortak kızları Zeynep 1924 yılında gelinlik yaşa geldi. Onu gümrükte çalışan Bayram isimli efendiden bir delikanlı ile evlendirdiler. İki güçlü kadının kızı olarak Zeynep, şefkat ve ilgi gördü. Sonunda ikisine birden benzedi. Eşi genç yaşında ölünce babasının Malazgirt'teki akrabaları onu arayıp bulmuşlardı. Babasından ona bir köy kalmıştı. Serveti kaderini belirledi. Topraklar bölünmesin diye amcasının oğlu ile evlenmek zorunda kaldı. Amcaoğlu ona evliyken nikah kıydırmıştı. Zeynep çok sinirlendi. Evi terk etti, köyüne taşındı. Şato gibi bir ev yaptırıp tek başına yaşamaya başladı. Malazgirtlilerin ona verdiği isimle Zinnet, amcaoğlundan boşanmadı. Ondan çocukları oldu. Ancak ayrı evde yaşadı ve toprak kavgasını sürdürdü. Mahkeme sonunda bütün toprakların ona ait olduğuna karar verdi. ömrünün sonuna kadar kocasının evinden ayrı kendi evinde yaşadı. Barış ve Demokrasi Partisi Meclis Grup Başkanı Nur Yaman, annesi Zeynep'in hikayesini anlatırken onun çocukluğunda sık sık kendisiyle İngilizce konuştuğunu, gümüş çatal bıçaklarla sofra kurduğunu anlatıyor. Mahmure ile Halide'nin ortak kızı Zeynep, belki de Halide'nin Zeyno'suydu. Kalp ağrısının devamı olan romana, Zeyno'nun oğlu adını verecekti. Kadınlar adına söz alıyor. 1917 yılında çıkartılan ve daha sonra yürürlükten kaldırılan aile hukuku kararnamesi, Aralık 1923'te yeniden meclise getirildi. Lozan görüşmelerinde de Türkiye, Batı dünyasına bütün yurttaşlar için geçerli olacak laik bir aile hukuku sözü vermişti. Erkeğin kullandığı talak ve birden fazla eş hakkı kadınların en büyük derdiydi. 1924 Ocağı'nda aile hukuku tartışmaları alevlendi. Nesiye Muhittin Başkanlığındaki kadın grubu, tasarının dine dayalı hükümlerine karşı çıktıklarını ilan etmek için İstanbul'da Türk Ocağı'nda bir toplantı düzenledi. Bu toplantı için bütün İstanbullu kadınları çağıran bir davetiye imladılar. Toplantıya 300 kadının yanı sıra konuyu kendilerine dert edinen bir grup erkek de katıldı. Kadınlar evlilikte boşanmada mirasta erkeklerle eşit hak istiyorlardı. Dipnot 616 Zihnioğlu Kadınsız İnkılap 2003 Sayfa 143. Bu büyük buluşmaya Halide İdbi de davet etmişlerdi. Eski aile hukuk kararnamesi kadınlara yetersiz görünüyordu. Hararetli tartışmalara sahne olan toplantının sonunda çalışmaları yürütmek için kadınlar bir komisyon oluşturdu. Nizhiye Muhittin, Sabiha Zekeriya, Rezzan Emin, Nakiye Hanım gibi isimlerden oluşan komisyona toplantıya katılmadığı halde Halide İdbi de seçmişlerdi. Tartışma gazete sayfalarında devam etti. Toplantıyla ilgili haberlere öfkelenen Halide İdip erkeklerin tavrını eleştiren bir cevap yazısı yazdı. Halide'nin kadınlarla ilişkisini ve kadın hareketine bakışını Akşam Gazetesi'ne yazdığı makalede bulmak mümkün. Halide bu yazısında İstanbullu kadınları savunurken tam anlamıyla kadınların kavgasını destekleyen feminist bir üslup kullanmıştı. Gazetelerin hanımları tenkit etmesinden hoşlanmamış, yayımlanan yazıları özetleyip eleştirilerini dile getirmişti. 1. Aile hukuk kararnamesi dolayısıyla yapılan toplantının müteşebbisi olmamak, hatta o toplantıda bulunmamış olmak sıfatıyla tarafsız sayılabilirim. Nezihe Muhittin Hanım'ın teşebbüsüyle Türk Ocağı'nda toplanan hanımlar, hiçbir efendinin telkin ve ilhamı ile değil, kendi istekleriyle toplanmışlardır. 2. Toplantı sırf hanımların toplantısıydı. Hanımlar, yalnız gazeteciler ve bazı hukukçuları davet etmek hakkına sahiptiler. Eğer davetli efendilerin hukuki bilgileri hanımları tenkit eden beyleri memnun etmemiş ise bu erkekler arasındaki bir meseledir. Toplantı nizamsız olmuştur. Bu memlekette bu gibi toplantıların intizam derecesi oranın fikri seviyesi ve böyle toplantılara katılma alışkanlıklarının derecesiyle ölçülür. Nokta nokta nokta. Bazen erkek toplantıları da intizamsız olduğu gibi hatta taşralarda sırf kadın toplantılarında büyük bir intizam içinde geçtiği olmuştur. İşittiklerim, hanımların gerçekten çok heyecanlı olduklarını ve heyecanlarını bazen efendilere karşı isyankar cümlelerle ifade ettiklerini göstermektedir. Türk kadını şimdiye kadar ızdırabını sessiz çektiği için gönül isterdi ki şahsi heyecanını hiç göstermesin. Fakat kanunların değişmesi, devirlerin dönümü, herhangi bir fikrin faaliyet sahasına geçmesi daima taşan ve tahammül derecesini geçen ıstırap ve isyanlardan doğmuştur. Yine işittiklerime göre hanımların pek çoğu vakarlı ve sade bir dille aile facialarından bahsetmişler, şahsi olmaksızın eldeki aile hukuku kararnamesinin yeterli olmadığını söylemişlerdir. Bu hanımların şer'i ve hukuki birer ihtisas sahibi gibi konuşmalarını erkek tenkitçiler niçin istiyorlar? 3. Oradaki hanımların seçtiği komisyon erkek ve kadından kurulu değildir. O komisyonun bir üyesi olarak bunu beyan ederim. 4. Çaylara gitmek, modaya meraklı olmak, hatta dans etmek bir kadının memleketine ait meselelerde ciddi düşünemeyeceğini ifade etmez. Memleketin bütün yükünü aziz omuzlarında taşıyan taşra kadınının çoğunluğunun menfaat ve hakkını da şehirdeki kadınlar inceleyerek savunacaklardır. 5. Ailede düzen sağlamak için bütün fertlerin hukukunda nispi bir eşitlik aramak suretiyle yapılacak bir kanunun, aile fertlerini ahlak bakımından melekler derecesine çıkarmayacağını Türk Ocağı'nda toplanan hanım komisyonuna da inanmaktadır. İnsanlar terbiyelerinin, mizaçlarının derecesine göre ebediyen günah işleyeceklerdir. 6. Boşanma meselesinde kadın komisyonu erkeğin çok zaman kötüye kullandığı hakkın aynını kadına vermeye taraftar değildir. Boşanmayı daha ziyade yargıç veya mahkeme heyetlerine vermeye, çocuklar bakımından çok feci olan aile yıkılmasına bir dereceye kadar mani olmasına taraftardır. Bütün bu noktaları açıkladıktan sonra derim ki, yenilik taraftarları, muhafazakar, genç, ihtiyar, bütün erkek vatandaşlarımızın Türk ailesinin sağlamlığını, kadınların nispi gelişme derecesinde insani ve sosyal haklarını sağlamak için bizimle beraber olmaları gerektir. Dipnot 607. Halide Edip, kadınlarımızın maksadı nedir? Akşam 9 Şubat 1924'ten aktaran Tezer Taşkıran, Cumhuriyet'in 50. yılında Türk Kadın Hakları, sayfa 112. 37. ayrımın sonu, devamı 38. ayrımda, sayfa 307.